Mustafa Bey, bu haftaki görüşmemize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisiyle başlayalım lütfen. Orada hem Rıza Zarrab meselesi var, hem korumalar meselesi var. Bu hangi ortamda gerçekleşen bir gezi?
Tabii bir de sizin söylediklerinize ek olarak FETÖ meselesi var. Onu da ekleyelim. Bütün bu bahsettiğiniz konular ve FETÖ meselesi orada konuşulacak. Peki yeni bir şey bekliyor muyuz? O konuda çok iyimser bir beklenti olmadığını söyleyebilirim Ankara'da. Çünkü bugüne kadar aslında Trump'ın verebileceği, doğrudan verebileceği yetkili olduğu konular var. Verebileceği kararlar var. FETÖ meselesi böyle bir mesele. Zarrab meselesinde biliyorsunuz daha henüz savcıda iş, yani mahkemede değil. Dolayısıyla savcıların yaptığı işlemlere ilişkin bir takım ya da yapabileceği işlemlere ilişkin tasarrufları var başkanın. Fakat bunların hiçbirini kullanmıyor, kullanamıyor. Öte yandan doğrudan kendisine bağlı olan, doğrudan yetkisinde olan PYD, PKK'ya silah verme meselesi ya da o konuda Türkiye'yi rahatlatma meselesi bugüne kadar Trump'ın inisiyatif almadığı meselelerden bir tanesi daha. Kaldı ki inisiyatif almaya çalışsa da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bugüne kadar kendi ülkesinde de kendi bulunduğu pozisyonu çok da alışıldık, beklenen başkanlık pozisyonu olmadığını söyleyebiliriz. O bakımdan kendi ülkesinde, kendi iç işlerinde ve doğrudan kendisine yönelik, doğrudan kendisine ait yetkilerde, başkanlık yetkilerinde bile kolay kolay inisiyatif alamayan, inisiyatif aldığında da bunu sürdüremeyen bir başkanla karşı karşıyayız. Atamalarını çok geç yapan, yapamayan, yaptığı atamaların da süre sonra istifalarla sonuçlandığını gördüğümüz bir başkanla karşı karşıyayız. O bakımdan Ankara'daki güvensizliğin ya da beklentinin düşük olmasının en önemli sebebi orada Türkiye'de yine bir karar çıkmayacağı, bir adım atılmayacağı düşüncesinin artık biraz güçlenmiş olması. Velev ki bu düşüncede yanılıyoruz. Zaten istese de başkan bunu yapabilecek kudrette değil, anlayışı var. O anlayış biraz da beklentileri elbette düşürüyor.
Kuzey Irak'a geçecek olursak, Kuzey Irak'ta referandum tarihi yaklaştıkça Türkiye'den de itirazlar ve söylem biraz sertleşiyor gibi.
Kuzey Irak'la en uzun sınırı olan ve dünyaya açılan kapısı Türkiye. O bakımdan birçok sorun var. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin tam adıyla bağımsızlık referandumunda. Birincisi anayasal sorunlar var. Biliyorsunuz Kerkük'ün statüsü belirlenmeden, Kusurluk Erkek'in statüsü belirlenmeden bir referandum yapılamayacağı öngörülüyordu. Yoksa referandum anayasada var. Evet, anayasasında konulmuş. Orada bir problem yok. O statü belirlenmeden önce de nüfus sayımının yapılması, daha önce göç ettirilmiş, zorla göç ettirilmiş nüfusun yerine yerleştirilmesi ve ona göre bir nüfus sayımı netleştirildikten sonra, nüfus dağılımı netleştirildikten sonra, çünkü biliyorsunuz orada bir dönem Araplaştırma, bir dönemde Araplardan arındırma, sonraki dönemde de Türklerden, Türkmenlerden arındırma ve Kürtlerin yerleştirilmesi aşamaları yaşanmıştı geçtiğimiz 60 yıl boyunca. O yüzden onun netleşmesi gerekiyor. Ondan sonra da bir referandum yapılabilecek. Bir nüfus sayımı yapıldıktan sonra. Fakat bunlar olmadan yapılması bir anayasal sorun. İki, böylesi bir bölünme, böylesi bir oldu bittiyle yapılmış bölünme ya da katılım ya da bir toprağın, bir bölgenin bir ülkeden ayrılması daha önce biliyorsunuz Kırım'da yapılmıştı Rusya tarafından. Şimdi bu tür şeyler yapıldığında Rusya'nın belki bunu sürdürme gücü var ama Kuzey Irak'ın bunu sürdürme gücü yok. Çünkü maddi olarak hem Irak merkezi hükümetine hem Türkiye'ye hem Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı ve bir tarafıyla da ticaret olarak da doğuda İran'a büyük oranda bağımlı. Böyle baktığınız zaman hayatta kalma sorunu başlar Kuzey Irak gibi bir bölgenin. O bakımdan birçok etken bir arada ve birçok etkenin tamamı orada bir bağımsızlık referandumunun doğru olmadığını gösteriyor.
Türkiye'nin Kuzey Irak ve özellikle de Suriye'de İdlib bölgesine müdahalesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Bekliyor musunuz?
Evet, Kuzey Irak'a değil ama İdlib'de olabilir. Çünkü İdlib konusu Rusya ile Türkiye'nin neredeyse uzlaşmaya vardığı bir konu. İdlib'de güvenliğin sağlanması meselesi. YPG PYD'ye yönelik bir operasyonu yine birlikte düşünülebilir ki geçtiğimiz günlerde Şam rejimi ve uçaklarının YPG PYD'ye yani Fırat'ın batısına geçmiş olan bölüme müdahale ettiği yönünde haberler geldi biliyorsunuz. Onlar da daha batıya gelmesi arzusunda değiller. O Amerika Birleşik Devletleri'nin projesi. Dolayısıyla bu projeye Suriye ve Rusya karşı. Fakat Suriye ve Rusya'nın çıkarları örtüştüğünde pekala Amerika Birleşik Devletleri ile de ya da onların projesine de destek sunabileceklerini göz ardı etmiyor Ankara. O bakımdan Fırat'ın batısındaki PYD-YPG güçlerinden gelecek olan tehdide ya da Afrin bölgesinden gelecek olan tehdide her an müdahale etme potansiyeli var. Ama Kuzey Irak konusu daha Irak'ın iç işi, tırnak içinde söylüyorum bunu. Irak'ta zaten gerekirse bir çatışma çıkarsa, yani referandum sonuçlarını kabul etmeyenler arasında, ki bu sonucu kabul etmeyecek olanlar ağırlıkta göründüğü kadarıyla, zira önemli Kürt grupları da KB'ye içerisinde referanduma en azından şimdilik kaydıyla karşı müdahale edebileceğini söylemişti Bağdat yönetimi. Tabii buna gerek kalmaması ya da bunun asla gerçekleşmemesi en büyük dilek Ankara'nın da temennisi bu yönde. Çünkü bu tür bir uygulama doğrudan daha önce Saddam'ın bölgeye yaptığı kanlı müdahaleyi hatırlatacak ve daha büyük parçalanmalara sebep olabilecek.
Aysel Tuğlu'nun annesinin cenaze töreni sonrası gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de bakanla birlikte saldırgan olduğu ileri sürülen kişinin resminin yayınlanması konusundaki gelişmeler.
Tabii şöyle bir sorunumuz var. Politikacılar her zaman gittikleri yerlerde kendilerine fotoğraf çektirmeye gelen herkesle fotoğraf çektiriyorlar. Sonradan onların neler yaptığı ortaya çıkınca bu sefer de zor duruma düşebiliyorlar. Burada da böyle bir durum olmuş, çok açık. Çünkü aynı kişinin daha önce 4-5 başka farklı bakanlarla, bir takım devlet yetkilileriyle fotoğraf çektirmek gibi merakı olduğunu, kendini AK Partili ve çalışkan, işte cevval bir partili olarak göstermeye çalıştığını anlıyoruz. Orada da bir gösteri yapmaya kalkmış ama bu sefer yanlış bir gösteri yapmış. Dolayısıyla bakanın çektirdiği fotoğrafı biraz böyle değerlendirmek lazım. Bakan karakolda yakalanmış birinin "aferin çocuklar, iyi yaptınız" anlamına gelebilecek bir fotoğraf çektirmiş değil. Eğer öyle olsaydı zaten bunları başka türlü şeyler konuşuyor olurduk. Durum bu değil. O bakımdan biraz kafaların o anlamda netleşmesi lazım. Asıl önemli olan mesele şu: bir cenaze törenine her kimin cenazesi olursa olsun bu şekilde müdahale etme edebilecek kişilerin, etmeye çalışan kişilerin bulunması, bunların daha fazla taraftar bulabilmesi, çünkü bulundukları yerlerde hızlıca çoğalmışlar. Bu bir network olduğunu gösteriyor. Yani mahalleden, kahveden arkadaşların çağrılmasıyla toplanan bir kalabalık değil bu. Kimler olduklarına dair tespiti elbette yargı yapacak ama bunun çok öyle bireysel sarhoşluk, işte orada Kürtleri görünce, Kürt cenazesi görünce kızdık vesaire falan, bunun gibi böyle bahanelere sığınılacak bir durum değil. Bu çok açık ve net. Hatta eğer biz sarhoştuk, ne yaptığımızı bilmiyorduk diyorlarsa, o zaman gerçek bir organizasyonu saklıyorlar anlamına gelir. Bana 30 yıllık gazetecilik tecrübem bunu gösteriyor, bunu söylettiriyor. O bakımdan arkası çok ciddi bir biçimde araştırılmalı. Verilen ilk mesajlar da bu yönde, o anlaşılıyor. HDP'den de daha sonra dikkat ederseniz çok bu keskin açıklamalar gelmemişti çok ciddi. Çünkü hükümetle, varılan İçişleri Bakanı'yla o akşam orada Aysel Tuğluk'un vardığı bir anlaşma vardı, ailenin vardığı bir anlaşma vardı. Bu işin araştırılıp sonuçlandırılması ve cenaze güvenliğinin sağlanması, defin işlemlerinin de başka yerde güven içerisinde yapılabilmesine dair. O bakımdan anladığım kadarıyla İçişleri Bakanı'nın da tavrından ilenmiş HDP'liler. Yani bunun samimi bir tavır olduğunu, bir politik tavır olmadığını düşünmüş olmalılar ki bunu da sürdürmüyorlar. O çatışmacı üslubu sürdürmüyorlar yahut tepkisel üslubu sürdürmüyorlar. Ama mesele onların sürdürmemesi, bu işin bu şekilde halledilmiş olması meselesi değil. Bazı kişilerin bir cenaze bile olsa, kimin cenazesi olursa olsun, böylesi pervasız saldırılara girişebiliyor olma cürete sahip olabilmesi. Biraz da emniyette, Ankara emniyetinde sonradan tabii bir takım biraz depremler oldu. Bazı kişiler görevden alındı, bazı yöneticiler. Ama onların da müdahalede geç kaldığına yönelik eleştiriler var. Benim gördüğüm, devlet bu konudaki önlemini aldı. Ama o cenazeye dahi saldırmaya cüret edebilen kitlenin bu cüreti nereden aldığına dair sorgulamayı yapmak zorunda bu ülke. Çünkü bizi bir arada tutan değerler hızla aşınırken ayrışmaya, parçalanmaya neden olabilecek enfeksiyonlar ya da komplikasyonlar giderek artmaya başladı. Bu görüntüyü vermek bile kendi başına ciddi bir sorun. Bunun çözülmesi gerekiyor.
Mustafa Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.